Ayrım 6. Beyaz Aslan Henning Mankell Sayfa 72 6. Kısım Peter Hanson bir hırsızdı. Aslında pek başarılı bir suçlu değildi. Ama Malmö'de yaşayan Morel adındaki dolandırıcı patronunun verdiği görevleri genellikle başarıyla tamamlardı. 30 Nisan Walpurgis akşamının sabahında Dipnot, Walpurgis akşamı, 1 Mayıs'tan önceki gece, Alman folklorunda büyücü kadınların toplandıkları gece. Hansen'ın başı Morel'le dertteydi. O da herkes gibi o gün tatil yapmak istemiş, günü birliğine Kopenhag'a gitmeyi tasarlamıştı. Ne var ki bir gece önce geç bir saatte Morel kendisini arayarak çok acil bir iş çıktığını söylemişti. 4 adet su tulumbası bulmanı istiyorum dedi Morel telefonda. Şu eski moda olanlardan, sayfiye yerlerindeki her evin dışında olanlardan. Peter Hanson ters bir sesle bunu tatilden sonra da yapabilirim dedi. Morel aradığında uyuyordu ve uyandırılmaktan da hiç hoşlanmazdı. Hayır diye ısrar etti Morel. İspanyol yarın öğleden sonra burada olacak. Bu tulumbaları istiyor. İspanya'da yaşayan İsveçlilere satacak. Adamlar sıla aseti çekiyorlarmış ve eski modası geçmiş İsveç su tulumbalarına bir servet ödemeye razıymışlar. 4 su tulumbasını ben nereden bulacağım ki diye sordu Peter Hanson. Tatilde her yerin kapalı olduğunu unuttun mu? Yarın tüm yazlık evler de dolacak, çalamam. Bu senin sorunun diye karşılık verdi Morel. Eğer işe erkenden başlarsan başarırsın. Sonra da gözdağı vermeye başladı. Eğer yapmazsan evraklarımı karıştırır ve kardeşinin bana ne kadar borcu olduğunu saptarım. Peter Hanson aizeyi hızla yerine koydu. Morel'in bunu olumlu bir yanıt olarak değerlendireceğini biliyordu. Uykusu iyice açıldığından ve bir daha asla uyuyamayacağını bildiğinden kalkıp giyindi ve Rosengard kasabasına gitti. Kasabada önüne ilk çıkan bara girerek bir bira ısmarladı. Peter Hanson'un kardeşinin adı Jan Olof'tu. Jan Olof, Peter Hanson'un yaşamının en büyük şanssızlığıydı. Jan Olof, Jägersro ve Tote'de sürekli at yarışları oynardı. Ara sıra da ülkenin diğer kentlerinde düzenlenen yarışları yakından izlerdi. Kumarda şansı hiç yoktu. Kişisel olanaklarının dışına çıkınca da kendini birden Morel'in kucağında bulmuştu. Morel'e borcunu ödeyeceğine ilişkin herhangi bir garanti veremediği için de Peter Hanson kardeşinin kefili olmak zorunda kalmıştı. Morel gerçek bir kaçakçıydı. Bununla birlikte son yıllarda pek çok iş adamı gibi o da geleceğini nasıl geliştireceğini artık saptamasının zamanı geldiğine karar vermişti. Ya küçük bir alanda yoğunlaşıp burada uzmanlaşacak veya geniş bir alana yayılacaktı. Sonuncusunu yeğledi. Sipariş ettikleri mallara ilişkin açık seçik bilgi veren geniş bir müşteri portföyüne sahip olmakla birlikte tefecilik işine de girmeye karar verdi. Bu şekilde gelirini gözde görülür bir şekilde arttıracağını biliyordu. Morel 50 yaşına yakınlarda basmıştı. Sahtekarlıkla geçen 20 yıldan sonra yönünü değiştirmiş ve 1970'li yılların sonundan itibaren de Güney İsveç'te başarılı bir tefecilik imparatorluğu kurmuştu. Emrinde çalışan ve maaşlarını el altından alan yaklaşık 30 hırsız da şoför vardı. Ve her hafta kamyonlar dolusu çalıntı mal yabancı ithalatçılara ulaştırılmak üzere Malmö'deki serbest limanda bulunan depoya gönderilirdi. Smaland'dan cep telefonları, televizyonlar ve stereolar getirtirdi. Çalıntı arabalar Polonyalı ve Doğu Alman alıcılarına gönderilirdi. Morel Baltık devletlerinde yeni ve çok önemli bir pazarın oluştuğunu fark etmiş ve birkaç adet de son derece lüks arabayı Çekoslovakya'ya göndermişti. Peter Hanson bu organizasyonun fazla önemli olmayan adamlarından biriydi. Morel onun ne derece iyi olduğundan hala emin değildi ve onu genellikle önemsiz işlerde kullanmayı yeğlerdi. 4 su tulumbası işi de onun için çok uygundu. İşte bu yüzden Peter Hanson Walpurgis akşamının sabahında arabasında oturmuş küfrediyordu. Üstlendiği bu görev onu endişelendirmişti. Bu tatil gününde rahatsız edilmeden çalışabilmesi olanaksızdı. Peter Hanson Hörby'de doğmuştu ve Skane'yi çok iyi bilirdi. Ülkenin bu bölümündeki tüm sokakları avucunun içi gibi tanırdı ve belleği de çok iyiydi. 19 yaşından beri 4 yıldır Morel'in yanında çalışıyordu. Bazen eski püskü kamyonuna doldurduğu eşyaları düşünürdü. Bir keresinde 2 boğa yavrusunu bile kamyonuyla taşımıştı. Noel zamanı domuz siparişleri çok yaygındı. Birkaç kez de mezar taşı çalmak zorunda kalmış ve bu tür siparişleri veren kişilerin gerçekten de hasta olduklarını düşünmüştü. Bir keresinde ev sahibi üst katta uyurken bir evin sokak kapısını çalmış, bir başka seferde ise vinç operatörünün yardımıyla kilisenin çan kulesini yerinden sökmüştü. Yani su tulumbası çalmak alışılmışın dışında bir şey değildi. Ne var ki işin yapılacağı günün seçimi yanlış olmuştu. Stroop Havaalanı'nın doğu kesimindeki bölgeden işe başlamaya karar verdi. Österlen'e gitme düşüncesini kafasından attı. O gün her iki evden birinde mutlaka birileri olacaktı. Eğer bu işi yapacaksa Stroop, Herbie ve Yistad bölgelerinde gerçekleştirmesi gerekiyordu. Bu çevrede birkaç tane boş ev vardı ve şansı da yaver giderse işini buralarda halledebilirdi. Krageholm'un hemen arkasında ormana doğru uzanıp sonra da Sövde ana yoluna çıkan bozuk yolda ilk tulumbayı buldu. Bakımsızlıktan neredeyse yıkılacakmış gibi duran ev yoldan uzaktaydı. Tulumba paslanmıştı ama hiç kullanılmamışa benziyordu. Manivelayla tahta temelinden sökmeye çalıştı ama tahta çürüktü. Manivelayı bir kenara bırakıp kuvvetle çekmeye başladı. Tulumbanın kuyunun içindeki diğer ucu gevşedi. Morell'in istediği dört tulumbayı bulmanın sandığından daha da kolay olacağını düşündü. Üç boş ev daha bulursa Malmö'ye tahmin ettiğinden çok erken, öğleden sonranın ilk saatlerinde dönmüş olacaktı. Saat daha 8:10 geçiyordu. Hatta şansı yaver giderse akşamüstü Kopenhag'da bir şeyler atıştırıyor da olabilirdi. Tulumbanın kuyunun içindeki ucu yerinden çıktı. Peter Hansson uzanıp kuyunun içine baktı. Karanlığın içinde bir şey vardı. Açık sarı bir şeydi bu. Peter Hansson dehşetle bunun sarı saçlı bir insan kafası olduğunu gördü. Kuyunun dibinde bir kadın cesedi yatıyordu. Ceset ikiye katlanmış, bükülmüş ve deforme olmuştu. Tulumbayı fırlatıp arabasına koştu. Terk edilmiş evden bir an önce uzaklaşmak amacıyla deliler gibi gaza basarak sürdü arabasını. Birkaç kilometre sonra Sövde'ye gelmeden frene bastı. Arabanın kapısını açtı ve kusmaya başladı. Sonra da sakin kafayla düşünmeye çalıştı. Hayal görmediğini biliyordu. Kuyunun dibinde bir kadın cesedi vardı. Kadın öldürülmüş olmalı diye geçirdi içinden. Sonra da birden kuyudan çekip çıkartmaya çalıştığı tulumbanın üstünde parmak izlerinin kaldığını düşündü. Parmak izleri zaten polisin kayıtlarında vardı. Morell diye geçirdi içinden. Kafası iyice karışmış bir halde. Bu tür karışıklıkları ancak Morell çözebilirdi. Arabasını çalıştırdı. Sövde'yi geçtikten sonra güneye, Yistad'a doğru kırdı direksiyonu. Aslında Malmö'ye gidebilir ve Morell'in her şeyi çözümlemesini beklerdi. İspanya'ya gidecek adamın bu kez tulumbasız yola çıkması gerekecekti. Yistad çöplüğünün hemen yanındaki sapağa gelmeden yolculuğu sona erdi. Titreyen elleriyle sigarasını yakarken direksiyon hakimiyetini yitirince araba kaydı ve bir dizi posta kutusuna çarptıktan sonra durdu. Peter Hansson'un emniyet kemeri bağlı olduğundan başını ön cama çarpmadı ama yine de geçirdiği bu kazanın şokuyla yerinden kalkamadı. Çimlerini biçen adam olanları görmüştü. Önce yaralı olup olmadığını anlamak için telaşla sokağa koşmuş, sonra da eve dönerek polisi aramıştı. Polisle konuştuktan sonra direksiyonun arkasındaki adamın kaçmasını engellemek amacıyla aracın yanına geri dönmüştü. Şoför sarhoş olmalı diye geçirdi içinden. Aksi halde insan dümdüz ve boş bir yolda nasıl olup da direksiyon hakimiyetini yitirir ki? 15 dakika sonra Yistad polis merkezinin bir aracı olay yerine geldi. Bölgenin en deneyimli iki polisi Peters ve Noren aracın içindeydi. Kazada yaralanan olmadığını sapladıktan sonra Peters kaza yerinden geçen trafiği düzene sokmayı üstlendi. Noren ise polis arabasının arka koltuğunda Peter Hansson'dan olanları öğrenmeye çalışıyordu. Noren alkol kontrolü için adama balonu üflettirdi ama sonuç negatif çıktı. Yine de normal gözükmüyordu. Adamın kafası iyice karışmıştı. Aslında kazanın nasıl olduğu onu pek ilgilendirmiyordu. Su tulumbalarından, Malmö'deki sahtekardan ve kuyusu olan bir evden kesik kesik söz edip duruyordu. Noren adamın zihinsel sorunlu olduğunu düşünmeye başlamıştı. Bir ara kuyunun içinde bir kadın var dedi. Ah evet diye karşılık verdi Noren. Kuyudaki kadına. Kadın ölmüştü diye mırıldandı Hansson. Noren birden kendini tedirgin hissetmeye başladı. Bu adam ne söylemeye çalışıyordu? boş bir evin kuyusunun dibinde bir kadın cesedi mi bulmuştu? Noren adamı arabada beklemesini söyledikten sonra koşarak Peterson trafiği yönettiği noktaya gitti. Kuyunun içinde bir kadın cesedi gördüğünü söylüyor dedi Noren. Kadın sarışınmış. Peterson kolları yanına düştü. Louise Akerblom mu? Bilmiyorum. Adamın doğru söyleyip söylemediğini bile bilmiyorum. Wallander'ı ara dedi Peters. Hemen şimdi. Yestad polis merkezindeki dedektifleri Walpurgis akşamının sabahında saat 8'de toplantı odasında günlük toplantılarına başlamışlardı. Björk hiç zaman yitirmeden yapılacakları özetlemişti. Böylesi bir günde kayıp bir kadını düşünmenin yanı sıra düşünecek başka önemli işleri de vardı. Bu yılın en özgür günlerinden biriydi ve akşam oynanacak oyunların hazırlığıyla da ilgilenmeleri gerekiyordu. Tüm toplantı Stig Gustafsson'a ayrılmıştı. Wallander adamlarını perşembe öğleden sonra ve akşam boyunca eski deniz yolları mühendisini bulmakla görevlendirmişti. Papaz Tureson'la yaptığı konuşmayı anlattığında odadakiler artık gerçeğin eşiğinde olduklarını düşünmüştü. Hepsi de kesik parmakla havaya uçurulan evin bir süre daha beklemesi gerektiğinde görüş birliğine varmışlardı. Martinson da bu olayların Louise Akerblom'la bir ilgisi bulunmadığını, yalnızca zamanlama açısından bir rastlantı olduğunu ileri sürdü. ''Bu tür şeyler hep olur.'' dedi. ''Yolu sormak için girdiğimiz evde yasa dışı bir şeyler bulduğumuz çok olmuştur.'' Cuma sabahı Stig Gustafsson'un nerede oturduğunu henüz bulamamışlardı. ''Bunu bugün bir sonuca ulaştırmalıyız.'' dedi Wallander. ''Belki onu bulamayacağız ama adresini bulabilirsek hiç olmazsa onun telaşla oradan ayrılıp ayrılmadığını öğrenmiş oluruz.'' Tam o sırada telefon çaldı. Björk telefonu açtı. Dinledikten sonra ahizeyi Wallander'e uzattı. ''Noren'' dedi. ''Kentin dışında bir yerde trafik kazası olmuş, oradan arıyor.'' ''Başka biri ilgilensin.'' dedi Wallander sinirli bir sesle. Ama yine de uzatılan ahizeyi aldı. Noren'in söylediklerini dinledi. Wallander'in tepkilerine alışık olan Martinson'la Swedberg, dedektifin konuşmasından çok önemli bir şey olduğunu anlamışlardı. Wallander ahizeyi yavaşça yerine koydu ve meslektaşlarına baktı. ''Noren çöplüğe giden yolun köşesinde.'' dedi. ''Önemsiz bir kaza olmuş. Ancak kazayı yapan adam bir kuyunun dibinde kadın cesedi gördüğünü söylemiş.'' Toplantı odasındakiler soluklarını tutmuş Wallander'in bundan sonra söyleyeceklerini bekliyorlardı. ''Eğer doğru anlamışsam,'' dedi Wallander, ''bu kuyu Louise Akerblom'un görmeye gideceği evden 5 kilometre ötede ve onun arabasını bulduğumuz göle çok yakın.'' Odada kısa bir sessizlik oldu. Sonra da sanki sözleşmişçesine hepsi birden ayağa fırladı. ''Hemen bir arama ekibi oluşturmamı ister misin?'' diye sordu Björk. ''Hayır,'' dedi Wallander. ''Öncelikle onaylamamız gerek. Noren aşırı heyecan yaratmamızı istemiyor. Kazayı yapan adamın kafasının iyice karışık olduğunu söyledi.'' ''Onun yerinde olsaydım benim de kafam karışırdı.'' dedi Swedberg. ''Eğer kuyuda bir ceset bulduktan sonra araba kullanmak zorunda kalsaydım ben de bu kazayı yapardım.'' ''Ben de aynı şeyi düşünüyorum.'' dedi Wallander. Polis araçlarına binerek Yistad'dan ayrıldılar. Swedberg ile Wallander aynı arabada, Martinson da başka bir arabada gidiyorlardı. Otoyolun kuzey çıkışına geldiklerinde Wallander sireni çaldırmaya başladı. Swedberg şaşkınlıkla baktı. ''Trafik yok ki.'' dedi. ''Olsun.'' diye karşılık verdi Wallander. Çöplüğe giden köşede durdular. Yüzü kireç gibi olmuş Peter Hansen'ı arabaya alarak kuyunun bulunduğu eve doğru gittiler. ''Ben yapmadım.'' dedi Peter Hansen defalarca. ''Neyi sen yapmadın?'' diye sordu Wallander. ''Onu ben öldürmedim.'' dedi. ''Peki orada ne arıyordun?'' diye sordu Wallander. ''Ben yalnızca su tulumbasını çalacaktım.'' Wallander ile Swedberg bakıştılar. ''Dün gece Morel telefon edip 4 tulumba siparişi verdi.'' diye mırıldandı Hanson. ''Ama onu ben öldürmedim.'' Wallander adamın söylediklerinden hiçbir şey anlamıyordu. Birden Swedberg'in jetonu düştü ve durumu açıklamaya koyuldu. ''Ben galiba ne demek istediğini anladım.'' dedi. ''Malmö'de herkesin tanıdığı Morel adında bir sahtekar var. Bizim çocuklar onu bir türlü iş üstünde yakalayamadılar.'' ''Peki ama neden tulumbalar?'' diye sordu Wallander. ''Antika değeri vardı onun için.'' diye cevap verdi Swedberg. Arabayı terk edilmiş evin bahçesinde durdurdu Wallander. Havanın tatilde iyi olacağı görülüyordu. Gökyüzünde tek bir bulut bile yoktu. Rüzgar da durmuştu. Saat henüz 9 olmasına karşın ısı 20 dereceyi bulmuş olmalıydı. Kuyuya ve yanı başında duran kırık tulumbaya baktı. Sonra da derin bir soluk alarak kuyuya yaklaşıp içine baktı. Martinson'la Svedberg, Peter Hanson'la birlikte bir kenarda durmuş bekliyorlardı. Wallander cesedin Louis Akerblom'a ait olduğunu hemen anlamıştı. Cesedin yüzünde donup kalmış bir gülümseme vardı. Birden kendini çok kötü hissetti. Midesi bulanmaya başlamıştı. Kuyudan hızla uzaklaştı ve yere çömeldi. Martinson ve Svedberg kuyuya yaklaştılar. Aşağı bakar bakmaz da dehşetle geri çekildiler. ''Lanet olsun!'' dedi Martinson. Wallander yutkundu ve derin soluklar almaya çalıştı. Louis Akerblom'un kızlarını düşündü. Robert Akerblom'u düşündü. Genç kadının öldürülüp bir kuyuya atıldığını öğrendiklerinde mutlak güce sahip Tanrı'ya yine eskisi gibi inanıp inanmayacaklarını düşündü. Yerinde doğrularak yeniden kuyuya yaklaştı. ''Bu o'' dedi. ''Hiç kuşkum yok.'' Martinson arabasına koşup Björk'ü arayarak tam teçhizatlı acil yardım ekibinin derhal gönderilmesini istedi. Louis Akerblom'un cesedinin kuyunun dibinden çıkarılması için itfaiyeye gereksinimleri vardı. Wallander kırık dökük balkonda Peter Hanson'la birlikte oturarak öyküsünü dinledi. Ara sıra soru sordu ve Peter Hanson bu soruları yanıtladığında başını onaylarcasına salladı. Hanson'un yalan söylemediğinden emindi. Aslında polisin Peter Hanson'a eski tulumbaları çalmak için o sabah işe koyulmasına teşekkür etmesi gerekiyordu. Eğer işe koyulmasaydı Louis Akerblom'un cesedini bulmaları çok daha uzun sürebilirdi. Wallander Peter Hanson'la konuşması bittiğinde Svedberg'e ''Adresini al'' dedi. ''Sonra da gitmesine izin ver. Ama Morel de aynı şeyleri söylerse tabii.'' Svedberg başını evet dercesine salladı. ''Nöbetçi savcı kim?'' diye sordu Wallander. ''Björk galiba Per Akerson'un olduğunu söylemişti.'' diye yanıtladı Svedberg. ''Onu ara'' dedi Wallander. ''Kadının cesedini bulduğumuzu söyle. Bugün öğleden sonra raporumu yazıp ona göndereceğim.'' ''Stig Gustafsson konusunda ne yapacağız?'' diye sordu Svedberg. ''Şimdilik onu sen tek başına aramak zorundasın'' dedi Wallander. ''Cesedi kuyudan çıkardığımızda ve ilk inceleme yapıldığında Martinson'un burada olmasını istiyorum.'' ''Bu işlem sırasında burada olmayacağıma seviniyorum'' dedi Svedberg. Sonra da polis araçlarından birine binerek oradan uzaklaştı. Wallander kuyuya yeniden yaklaşmadan önce birkaç kez derin derin soluk aldı. Robert Akerblom'a karısını nerede bulduklarını söylediğinde yalnız olmak istemiyordu. Louis Akerblom'un cesedinin kuyudan çıkarılması 2 saat sürdü. Bu işlemi 2 gün önce gölde arabayı çıkaran 2 genç itfaiyeci gerçekleştiriyordu. Cesedi kuyudan çıkardıktan sonra kuyunun hemen yanında oluşturdukları çadıra götürdüler. Ceset kuyudan çıkarılırken Wallander genç kadının nasıl öldürüldüğünü fark etti. Alnından vurulmuştu. Bir kez daha bu araştırmada hiçbir şeyin açık seçik olmadığını düşündü. Eğer genç kadının katili gerçekten de Stig Gustafsson'sa onu hala bulamamışlardı. Ama neden kadını alnından vurmuştu? Bu işte eksik olan bir şeyler vardı. Martinson'a ne düşündüğünü sordu. ''Alnına sıkılmış bir kurşun'' dedi Martinson. ''Denetim altına alınmayan tutku ya da karşılıksız aşkın böylesi bir davranışa neden olabileceğini sanmıyorum.'' ''Bana kalırsa bu soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet.'' ''Ben de aynı şeyi düşünüyorum.'' dedi Wallander. İtfaiyeciler kuyunun suyunu boşalttılar. Sonra da yeniden aşağıya inip Louis Akerblom'un cüzdanını, evrak çantasını ve ayakkabılarından birini aldılar. Diğer teki hala ayağındaydı. Su plastik havuza boşaltılıp incelendi ama Martinson suda ilginç bir şey bulamadı. İtfaiye erleri bir kez daha kuyuya indiler. Projektörler içeriği aydınlatıyordu. Ama kuyuda bir kedi iskeletinden başka bir şey bulamadılar. Çadırdan çıkan doktorun yüzü kireç gibiydi. Korkunç dedi Wallander'e. Evet diye onayladı Wallander. En önemli şeyi yani kadının tabancayla öldürüldüğünü öğrendik. Malmö'deki patologların derhal 2 şeyi öğrenmelerini istiyorum. Birincisi kurşun. İkincisi de kadının öldürülmeden önce dövülüp dövülmediğinin ya da bir odada kapalı kalıp kalmadığının anlaşılmasını sağlayacak yaraların olup olmadığı. Bulacakları her şeyi öğrenmek istiyorum. Ayrıca cinsel tacize uğrayıp uğramadığı da çok önemli. Kurşun hala kafasında dedi doktor. Çıkış deliğini bulamadım. Bir şey daha var dedi Wallander. El ve ayak bileklerinin incelenmesini istiyorum. Kelepçe takılıp takılmadığını bilmek istiyorum. Kelepçe mi? Evet dedi Wallander, kelepçe. Ceset kuyudan çıkarılırken Björk bir kenarda durmuş onları izliyordu. Ceset sedye ile ambulansa konarak adli tıbba gönderildikten sonra Wallander'in yanına yaklaştı. Kocasına haber vermek zorundayız dedi. Biz diye geçirdi içinden Wallander. Yani ben demek istiyorsun. Papa Stures onunla birlikte giderim dedi. Genç kadının yakın akrabalarına haber vermesinin ne kadar süreceğini de öğrenmeye çalış dedi Björk. Bunu uzun bir süre gizli tutamayacağımızı düşünüyorum. Ayrıca o hırsızı nasıl olup da serbest bıraktığını anlayamadım doğrusu. Akşam gazetelerinden birine gidip bu öyküyü anlatabilir. Wallander Björk'ün azarlayıcı ses tonuna sinirlenmişti. Ama öte yandan da böylesi bir tehlikenin söz konusu olduğunu kabul ediyordu. Evet dedi, aptallık ettim, hatalıyım. Adamın gitmesine Svedberg'in izin verdiğini sanıyordum dedi Björk. Svedberg izin verdi dedi Wallander ama sorumlu ben olduğuma göre benim hatam sayılır. Bu şekilde konuştuğum için lütfen bana kızma dedi Björk. Wallander omuzlarını silikti. Bunu Louis Akerblom'a, kızlarına ve kocasına kim yaptıysa tüm kızgınlığım ona dedi. Evi kordon altına aldılar, araştırma sürdü. Wallander arabasına giderek papaz Tureson'u aradı. Tureson telefona hemen yanıt verdi. Wallander ona olanları anlattı. Papaz Tureson karşılık vermeden önce bir süre sustu. Sonra da Wallander'i kilisenin önünde bekleyeceğine söz verdi. Kendini kaybeder mi diye sordu Wallander. Tanrı'ya inanır diye karşılık verdi papaz Tureson. Göreceğiz bakalım diye geçirdi içinden Wallander. Tanrı'ya inanmanın yeterli olup olmadığını göreceğiz. Ama papaz Tureson'a düşündüklerini söylemedi. Papaz Tureson başı eğik kilisenin önünde bekliyordu. Wallander kasabaya giderken yolda düşüncelerini toplamakta zorlandı. Akrabalara çok sevdikleri birinin öldüğünü söylemekten daha zor bir şey olamazdı. Söz konusu kişinin kazada öldüğü, intihar ettiği ya da korkunç bir cinayete kurban gitmesinin bir önemi yoktu. Sözcükler nedenli özenle ve düşünceli bir tavırla seçilirse seçilsin yine de acımasız olurdu. Bu korkunç trajedinin habercisi olduğunu fark etti. Hem arkadaşı hem de meslektaşı olan Reitberg'in ölümünden birkaç ay önce söyledikleri aklına geldi. Bir polis için birinin ölümünü haber vermenin uygun bir yolu asla yoktur. Bu yüzden de bu işi bizzat kendimizin yapması, başkasına bu görevi vermemesi gerekir. Bizler başkalarına oranla görülmemesi gereken hemen her şeyi gördüğümüzden büyük bir olasılıkla bu görevi onlardan daha esnek ve daha iyi bir şekilde yerine getirmekteyiz. Kasabaya yaklaşırken içinden bir ses bir şeylerin doğru olmadığını, anlaşılmaz bir boyuta yöneldiğini söylüyor. Tüm araştırmanın yanlış yolda olduğunu ve er ya da geç bunun bir açıklamasının ortaya çıkacağını söylüyordu. Martinson'la Svedberg'e de bu şekilde hissedip hissetmediklerini soracaktı. Kesik parmakla Louis Akerblom'un kayboluşu ve sonra da öldürülüşü arasında bir bağlantı var mıydı? Yoksa bunlar önceden asla varsayılamayan rastlantılar mıydı? Birden bir başka olasılığın, yani birinin bu karışıklığı amaçlı olarak yaratabileceği aklına geldi. Ama neden bu cinayet işlendi diye sordu kendi kendine. Şu ana dek elimizdeki tek somut olay karşılıksız aşk. Peki bu cinayet nedeni olabilir mi? Soğukkanlılıkla arabayı gölün altına ve kadının cesedini de kuyunun dibine atabilir mi aşk? Kim bilir, belki de daha tek bir delil bile bulamadık diye geçirdi aklından. Ya Stig Gustafsson izlenmeye değer biri değilse, o zaman ne yapacağız? Birden aklına kelepçeler geldi. Louis Akerblom'un sürekli gülümsemesini hatırladı. Bu mutlu aile artık paramparça olmuştu. Paramparça olan imajları mıydı, yoksa yalın gerçek mi paramparça olmuştu? Papaz Tureson arabaya bindi, gözleri yaşlıydı. Wallander birden boğazına bir yumruğun tıkandığını hissetti. Louis Akerblom öldü dedi Wallander. Cesedini Yistad'ın dışındaki boş bir evde bulduk. Bu konuda şimdilik daha fazla bir şey söyleyemem. Nasıl ölmüş? Wallander yanıt vermeden bir süre düşündü. Vurulmuş dedi. Papaz Tureson, bu cinayeti kimin işlediğini öğrenmek istememin dışında bir sorum daha var dedi. Ölmeden önce çok acı çekmiş mi? Bunu henüz bilmiyorum diye cevap verdi Wallander. Ama acı çektiğini bilsem bile kocasına hiçbir şey hissetmeden hemen öldüğünü söyleyeceğim. Evin önünde durdular. Metodist kilisesinin önünde papazla buluşmaya giderken Wallander merkeze uğrayıp kendi arabasını almıştı. Polis aracıyla Ackerblom'ların evine gitmek istememişti. Robert Ackerblom kapıyı hemen açmıştı. Bizi görmüş olmalı diye geçirdi içinden Wallander. Gerçekten de sokakta duran her arabayı görmek için hemen en yakındaki pencereye koşuyordu son zamanlarda Robert Ackerblom. Konuklarını oturma odasına aldı. Wallander çocukların evde olup olmadıklarını anlamak istercesine kulak kabarttı. Ama evde olmadıkları anlaşılıyordu. ''Karınızın öldüğünü söylemek zorundayım.'' diye söze başladı Wallander. ''Kasabanın dışında terk edilmiş bir evde bulduk onu. Öldürülmüş.'' Robert Ackerblom ifadesiz bir yüzle ona baktı. Başka şeyler söylemesini bekler gibiydi. Wallander ''Çok üzgünüm.'' diye devam etti. ''Ama bunu size söylemek zorundaydım. Cesedi teşhis etmeniz gerekecek. Bugün yapılması şart değil. Papaz Tureson da bunu yapabilir.'' Robert Ackerblom anlamsız bakışını sürdürdü. Wallander dikkatli bir sesle ''Kızlarınız evde mi?'' diye sordu. ''Bu olay onlar için çok zor olacak.'' Yardım etmesini beklercesine Papaz Tureson'a döndü. ''Elimizden geleni yapacağız.'' dedi Tureson. Robert Ackerblom birden ''Haber verdiğiniz için teşekkür ederim.'' dedi. ''Tüm bu belirsizliklere dayanmak çok güçtü.'' ''Olayların bu şekilde gelişmesine çok üzüldüm.'' dedi Wallander. ''Hepimiz karınızın kaybolmasının basit bir açıklaması olmasını ümit ediyorduk.'' ''Kim öldürdü?'' diye sordu Robert Ackerblom. ''Bilmiyoruz.'' diye yanıtladı Wallander. ''Ama inanın öğrenmeden asla rahat etmeyeceğiz.'' ''Öğrenemeyeceksiniz.'' dedi Robert Ackerblom. Wallander şaşkınlıkla baktı. ''Neden böyle düşünüyorsunuz?'' ''Kimse Louis'i öldürmek istememiştir de ondan.'' dedi Robert Ackerblom. ''Onun için de suçluyu bulmanız olanaksız.'' Wallander ne diyeceğini kestiremedi. Robert Ackerblom parmağını en büyük sorunun üstüne koymuştu. Birkaç dakika sonra ayağa kalktı. Papaz Tureson da onunla birlikte hole gitti. Wallander birkaç saat içinde tüm yakın akrabalarıyla bağlantı kurmanızı istiyorum dedi. ''Onları bulamazsanız bana haber verin.'' ''Bu sırrı sonsuza değin saklayamayız.'' Tureson ''Anlıyorum.'' diyerek başını salladı. Sonra da sesini alçalttı. ''Stig Gustafsson'u buldunuz mu?'' ''Hayır arıyoruz.'' dedi Wallander. ''Yine de katilin o olduğundan emin değiliz.'' ''Başkası olabilir mi?'' Wallander ''Olabilir.'' diye cevap verdi. ''Ama ne yazık ki bu sorunuzu yanıtlayamam.'' ''Teknik nedenlerden ötürü mü?'' ''Evet.'' Wallander Tureson'un bir soru daha sormak istediğini görüyordu. ''Evet.'' dedi ''Sorun.'' Papaz Tureson Wallander'in bile güçlükle duyabileceği kadar alçalttı sesini. ''Tecavüz edilmiş mi?'' ''Henüz bunu da bilmiyoruz.'' dedi Wallander. ''Ama elbette bu da olanak dışı bir şey değil.'' 6. ayrımın sonu. Sayfa 85.